Ayrım 55, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 510. Burroughs sessiz ve tedirgindi. Geniş çimendi bulvarları ıssızdı. Bulvarlarının yeşili güneşe baktıktan sonra geride kalan bir görüntü ya da bir sanrı gibiydi. Elysium'a giden treni beklerken Frank istasyonun deposuna gitti ve daha önceden oraya bıraktığı Burroughs'daki eski odasından kalanları istedi. Görevli içinde bir bekarın mutfak aletleri, bir lamba, birkaç tulum ve kitabının olduğu kocaman tek bir kutuyla döndü. Hiçbirini hatırlamıyordu. Kitabını cebine koydu ve gerisini bir çöp kutusuna attı. Harcanmış yıllar, tek bir gününü bile hatırlamıyordu. Sözleşme görüşmesinin tam bir tiyatro olduğu artık anlaşılmıştı. Sanki biri sahne arkası payandalarından birini tekmeleyip bütün dekoru aşağı indirmiş, arkadaki olayların gerçek tarihini el sıkışıp başlarını sallayan iki adamı sergilemiş gibiydi. Burroughs'daki Rus ofisi Maya'nın kalıp oradaki bir takım işlerle uğraşmasını istemişti. Sonuçta Frank Elysium trenine tek başına bindi ve orada Hephaistos'a doğru yola çıkan bir rover kervanına katıldı. Bindiği araçtaki insanlar onun varlığı yüzünden suskunlaşmışlardı ve buna kızarak onlara boş verip eski kitabını karıştırdı. Büyük ölçüde standart bir seçkiydi. Kısmen politik felsefe paketiyle desteklenmiş bir büyük kitaplar dizisi. 100.000 cilt. Yeni kitapları bunun 100 katıydı. Ama sonuçta tek bir kitap okumaya bile vakit olmadığı için anlamsız bir gelişmeydi bu. Anlaşılan o günlerde Nietzsche'ye düşkünmüş. İşaretlediği pasajların neredeyse yarısı ondandı ve onlara bakarken Frank bunu neden yaptığını hatırlayamadı. Bir sürü saçma sapan havai sözdü bunlar. Sonra kendisini sarsan bir tane okudu. Birey geleceğinde ve geçmişinde bir yazgı parçasıdır. Bir yasa daha, olan ve olacak olan her şey için bir zorunluluk daha demektir. Ona kendini değiştir demek her şeyin değişmesi gerektiğini söylemek olur. Geçmiştekilerin bile. Hephaistos'a yeni Moğol ekibi yerleşiyordu. Çoğu eskilerdendi. Teknisyen ve mühendisler. Ama Pavon ise yeni gelenlerden çok daha olgun tiplerdi. Frank kaybolanlar hakkında sorular sorarak çoğuyla konuştu ve bir sabah kahvaltı sırasında Mohol'un kar beyazı termal dumanını gören bir pencerenin kenarında ona Ursula'yı anımsatan Amerikalı bir kadın şöyle dedi. Bu insanlar bütün yaşamları boyunca Mars videoları seyrettiler. Onlar Mars'ın öğrencileri, ona bir kutsal kase gibi inanıyor ve yaşamlarını buraya gelmek üzere düzenliyorlar. Yıllarca çalışıp biriktiriyor ve ardından neleri varsa geçiş için satıyorlar. Çünkü onun neye benzeyeceğine dair bir fikirleri var. Derken buraya geliyor ve hapsediliyor ya da en iyisiyle eski düzenlerinin içinde kalıyorlar. Bina içlerindeki işlerde çalıştırılıyorlar ki sonuçta bu da TV'de gördükleri gibi bir şey. Bu yüzden de ortadan kayboluyorlar. Çünkü buraya gelme nedenlerine daha çok benzeyen bir şeylerin peşindeler. Fakat kaybolanların nasıl yaşadığını bilmiyorlar diye karşı çıktı Chalmers. Ya da yaşayıp yaşamadıklarını bile. Kadın başını salladı. Söylentiler var, insanlar geri geliyor. Ara sıra ortaya çıkan tek oynatmalık videolar var. Çevresindekiler onayladı bunu. Ve peşimizden yeryüzünde neler olduğunu da görebiliyoruz. En iyisi hala şans varken açık alanlara çıkmak. Frank şaşkınlık içindeydi, başını salladı. Maden kampındaki göğüs presçinin söylediğiyle aynıydı bu. Fakat bu sakin, orta yaşlı kadından duymak çok daha rahatsız ediciydi. O gece uyuyamadı ve Arkady'ye bir çağrı gönderdi. Ona ancak yarım saat sonra ulaşabildi. Arkady Olympus Mons'ta gözlem evindeydi. ''Ne istiyorsun?'' dedi Frank. ''Eğer buradaki herkes dağlara doğru kaçıp giderse ne olacağını hayal ediyorsun?'' Arkady sırıttı. ''Çünkü bir insan yaşamı kuracağız Frank. İhtiyaçlarımızı karşılamak için uğraşacağız. Bilimle uğraşacağız, belki biraz da terra kurmayla. şarkı söyleyip dans edecek ve güneşin altında çevrede yürüyeceğiz. Karnımızı ve meraklarımızı doyurmak için manyaklar gibi çalışacağız. Bu olanaksız diye bildirdi Frank. Biz dünyanın bir parçasıyız, ondan kaçamayız. Kaçamaz mıyız? Senin söz ettiğin dünya sadece mavi bir akşam yıldızı. Bu kızıl dünya bizim için tek gerçek artık. Frank vazgeçti, öfkeden deliye dönmüştü. Hiçbir zaman Arkadi ile konuşmayı becerememişti. Hiçbir zaman. John'la durum farklıydı. Fakat o zamanlar o ve John arkadaştılar. Yeniden trenle Elysium'a döndü. Elysium silsilesi çölün üzerine oturtulmuş devasa bir eğer gibi ufukta yükseliyordu. İki volkanın dik yamaçları artık pembemsi bir beyaza bürünmüştü. Karın derinlikleri iyice sıkışarak buz kara dönüşmüştü. Çok geçmeden buzul haline geleceklerdi. Elysium şehirlerini Tarsis'e karşı bir denge unsuru olarak düşünmüştü daima. Daha eski, daha küçük, daha idare edilebilir ve aklı başında. Fakat burada artık insanlar yüzer yüzer kayboluyorlardı. Oradaki kraterli yabanıllıkta saklanan bilinmeyen bir ulusa kaçış noktası haline gelmişti. Elysium'da yeni gelmiş bir grup Amerikalıya varışlarının ilk gecesi adına bir konuşma yapmasını istediler. Resmi bir konuşma. Fakat öncesinde samimi bir toplantı vardı ve Frank her zamanki gibi sorular sorarak etrafta dolandı. ''Elbette eğer yapabilirsek biz de dışarı çıkacağız.'' dedi adam cesur bir tavırla. Ötekiler hemen konuyu atladılar. ''Eğer dışarılarda gezinmeyi çok seviyorsak buraya gelmememizi söylediler. Mars'ta bu olmuyor.'' dediler. ''Niye sizi kandırdıklarını düşünüyorsunuz?'' ''Onlar gibi biz de gönderdiğiniz videoları görebiliyoruz.'' ''Kahretsin, okuduğunuz her makale Mars'taki yeraltı ile ilgili. Onların nasıl komünist, nüdist veya gülhaçlar oldukları, ütopyalar, kervanlar ya da mağarada yaşayan ilkeller, Amazonlar, lamalar ya da kovboylar. Her neyse, herkes buraya kendi fantezilerini yansıtıyor. Çünkü arkada bıraktığımız yerde işler çok kötü, anlıyor musun? Belki de tek bir eşgüdümlü karşı dünya vardır. Bu da bir başka büyük fantezi, en büyük fantezi. Gezegenin gerçek efendileri neden olmasın? İyice saklanmışlar. Belki senin arkadaşın Hiroko tarafından yönetiliyorlar. Belki arkadaşın Arkadi ile bağlantılı, belki de değil. Kim bilebilir? Kimse kesin olarak bilmiyor. Yeryüzünde de bilmiyorlar. Baştan sona hikaye. Şu an için anlatılan en iyi hikaye bu. Ve yeryüzündeki milyonlarca insan bunu biliyor. Buna bağlılar. Birçok kişi gelmek istiyor. Fakat sadece çok azımız gelebiliyoruz buraya. Ve seçilenlerin büyük bir yüzdesi bütün o seçme sürecinde tek ayağı havada yalanlar söyledi. Evet, evet diyordu Frank üzüntüyle. Hepimiz bunu yaptık. Bu ona Michelle'in eski şakasını hatırlattı. Hepsi nasıl olsa delireceğine göre. Al işte, sen ne umuyordun ki? Bilmiyorum. Mutsuz bir şekilde salladı başını. Fakat bu tamamen fantezi, anlıyor musunuz? Gizli kalma zorunluluğu bütün toplulukları sakatlar. Peşine takılırsanız baştan sona hikaye. Öyleyse bütün kaybolanlar nereye gidiyor? Frank sinirle omuzlarını silkti. Çevresindekiler sırıttı. Bir saat sonra hala bunu düşünüyordu. Herkes sıkıştırılmış tuz bloklarından klasik Yunan üslubunda yapılmış bir açık hava amfiteyatrına geçmişti. Yarım daire şeklinde yükselen beyaz banklar nazik yüzleriyle oraya oturup konuşmasını bekleyen insanlarla dolmuştu. İlk yüzden birisinin onlara neler söyleyeceğini merak ediyorlardı. Geçmişten bir kalıntı, tarihten bir kişilikti o. Dinleyicilerin bir kısmı doğmadan 10 yıl önce Mars'a gelmişti ve yeryüzüyle ilgili anıları onların dedelerinden kalmaydı. Engin ve karanlık bir yıllar uçurumunun öte yanındaydı. Klasik Yunanlılar tek bir konuşmacı için gereken boyut ve oranları kesin olarak bulmuşlardı. Sesini pek yükseltmesi gerekmedi ve hepsi onu duyabiliyordu. Onlara alışılmış şeylerin bir kısmını söyledi. Standart konuşmasıydı. Bunu da olup bitenler eskittiği için iyice kırpılmış ve sansürlenmiş bir halde yaptı. Söyledikleri kendisine bile tutarlı gelmemişti. Bakın dedi, konuştuklarını umutsuzca gözden geçiriyor ve doğaçlama konuşmaya hazırlanıyordu. Kalabalıktaki yüzleri taradı. Buraya geldiğimizde farklı bir yere gelmiştik. Yeni bir dünyaya ve bu zorunlu olarak bizi eskisinden farklı varlıklar haline getiriyor. Yeryüzünden gelen eski talimatların bir anlamı yok. Kaçınılmaz olarak yeni bir Mars toplumunu yaratacağız. Bu sadece nesnelerin doğası. Beraber verdiğimiz kararlarla, kolektif eylemimizle olur bu. Ve bunlar kendi zamanımızda, bu yıllarda, tam da şu anda verdiğimiz kararlardır. Fakat eğer geriye çekilip saklı kolonilerden birine katılırsanız kendinizi yalıtmış olursunuz. Geldiğinizde neyseniz o kalırsınız. Asla Marslı bir insana dönüşemezsiniz. Ayrıca geri kalanlarımızı uzmanlığınızdan ve sunacaklarınızdan yoksun bırakırsınız. Bunu kişisel olarak biliyorum, inanın bana. İçini acı kapladı, bunu hissetmekten utanç duyuyordu. Bildiğiniz gibi ilk kaybolanlar ilk yüzlerden birileriydi. Tahminen Hiroko Ai'nin önderliğinde. Bunu neden yaptıklarını hala anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Fakat aradan geçen yıllar boyunca onun sistem tasarımları üzerine dehasının eksikliğini nasıl hissettiğimizi size anlatmam çok güç. Öyle ki sorunlarımızın bir kısmının onun bu yıllar içindeki yokluğundan kaynaklandığını söyleyebileceğinizi düşünüyorum. Başını sallayıp düşüncelerini toplamaya çalıştı. İçinde durduğumuz kanyonu ilk gördüğümde onunlaydım. Bu alana yapılan ilk araştırmalardan biriydi ve benim yanımda Hiroko Ai vardı. Bu kanyonun altlarına baktığımızda, çıplak ve düz zeminine baktığımızda bana dedi ki, ''Burası bir odanın zemini gibi.'' Hiroko'nun yüzünü anımsamaya çalışarak dinleyicilere baktı. ''Evet, hayır, insanın zihninde görmeye çalışıncaya dek, onlar dönüp gidinceye dek yüzleri anımsamaması ne tuhaf. Onu özledim. Buraya geldim ve buranın o aynı yer olduğuna inanmak çok zor. Ve bu yüzden Hiroko'yu gerçekten tanıdığıma inanmak da çok zor.'' Duraksayıp karşısındakilerin yüzlerine odaklanmaya uğraştı. ''Anlıyor musunuz?'' ''Hayır!'' diye böğürdü biri. Eski kızgınlığından bir yalım kafasındaki karışıklığı kaynatıverdi. ''Demek istediğim, burada yeni bir Mars yapmamız gerekiyor. Tamamen yeni varlıklar olduğumuzu, burada hiçbir şeyin aynı olmadığını söylüyorum. Hiçbir şey aynı değil.'' Vazgeçti ve gidip oturdu. Yerini başka konuşmacılar aldı ve sersemlemiş bir halde amfiteyatrın açık ucundan çınar ağaçlarıyla kaplı bir parka bakarak otururken onların monoton sesleri üzerinden uçup geçiyordu. Ötede ince beyaz binalar yükseliyordu. Çatılarında ve balkonlarında ağaçlar vardı. Yeşil ve beyaz bir hayal. Amfiteyatrdan ayrıldı, parkta ve kentte gezindi. İnsanlar kendi apaçık maddi çıkarlarına nasıl böyle ters davranabiliyor diye bilek panelinden sordu Zeluzinski'ye. ''Bu delice, Marksistler maddeciydi, bunu nasıl açıklıyorlardı?'' ''İdeoloji efendim. Ama her şeyi maddi dünya ve bizim onu kullanma yöntemimiz belirliyorsa ideoloji nasıl ortaya çıkabilir? Onlar bunun nereden kaynaklandığını söylüyorlardı.'' Bazıları ideolojiyi gerçek bir durumla imgesel bir ilişki olarak tanımlıyordu. İnsan yaşamında imgelemin güçlü bir etken olduğunu kabul ediyorlardı. ''Fakat öyleyse onlar da hiç maddeci değillermiş.'' tiksintiyle küfretti. ''Marksizmin ölmesine şaşmamalı.'' ''Şey efendim, aslında Mars'taki birçok insan kendisini Marksist olarak tanımlıyor.'' ''Lanet olsun.'' Kendilerine Zerdüştçü, Jansenci ya da Hegelci de diyebilirler. Marksistler Hegelcidir efendim. Kes sesini diye hırladı Frank ve bağlantıyı kesti. Gerçek bir yerde imgesel varlıklar, havuçla sopayı unutup yeni varlık, radikal farklılık ve bütün o saçmalıklar dünyasına dalmış olmasına şaşmamalıydı. John Boone olmaya uğraşıyordu. Evet, bu doğruydu. John'un yaptıklarını yapmaya uğraşıyordu. Fakat John bu işte iyiydi. Frank eski günlerde ara sıra onun büyüsünün işe yaradığını görmüştü. Sırf konuşma biçimiyle her şeyi değiştirirdi. Frank içinse sözcükler ağzında taş parçaları gibiydi. Şimdi bile ihtiyaç duydukları şey buyken, onların kurtaracak tek şey buyken bile. Maya onu Burroughs istasyonunda karşıladı, kucakladı. Adam bunu soğukça yanıtladı. Çantalarını elinden bile bırakmamıştı. Çadırın dışında leylak rengi bir gökyüzünde çikolata renkli alçak fırtına bulutları dalgalar halinde kabarıyordu. Kadının gözlerine bakamadı. ''Harikaydın'' dedi kadın. ''Herkes bunu konuşuyor.'' ''Bir saat için.'' Bunun ardından göçmenler her zamanki gibi kaybolup gideceklerdi. Bu bir eylemler dünyasıydı ve sözcüklerin eylemler üzerinde sadece bir şelalenin ırmağın akışına etkileyişi kadar etkisi vardı. Mesa ofislerine doğru koşturdu. Maya onunla gelip dördüncü kattaki sarı duvarlı odalardan birine kaydolurken gevezelik etti. Bambu mobilya, çiçekli örtüler ve sedir yastıkları. Maya tasarılarla doluydu. Neşeliydi, adamdan hoşnuttu. Kadın ondan hoşnuttu. Acıyana kadar sıktı dişlerini. Bruxizm adama baş ağrısı ve her türden yüz acıları veriyordu. Kronlarından ve çene eklemlerindeki kıkırdaklardan sızıyordu acı. Dipnot, bruxizm, istemeden ya da alışkanlıkla yapılan diş sıkma veya gıcırdatma eylemi. Sonunda ayağa kalkıp kapıya yürüdü. ''Biraz yürümem gerekiyor.'' dedi. Çıkarken gözünün ucuyla kadının yüzünü gördü. İncinmiş bir şaşkınlık ifadesi, her zamanki gibi. Hızla çimenliğe doğru indi ve düzensizlikleri uçarken yakalanmış, bowling lobutlarını andıran uzun baray sütunları sırasını geçti. Kanalın diğer yanında bir kaldırım kafesinin en uzak köşesindeki yuvarlak beyaz bir masaya oturdu ve bir saat boyunca kahvesini süt emer gibi içti. Ansızın Maya yanı başında bitiverdi. ''Bu yaptığının anlamı ne?'' diye sordu. Frank'in çatık kaşlarına karşı masaya doğru bir el hareketi yaptı. ''Sorun ne şimdi?'' Kahve fincanına baktı, başını kaldırıp kadına baktı, sonra yine fincana baktı. Bu olanaksızdı. Zihninde her sözcüğü eşit vurgulanan bir cümle kendisini eceliyordu. ''Ben John'u öldürdüm.'' ''Bir şey yok.'' diye yanıtladı adam. ''Ne demek istiyorsun?'' Kadının ağzının kenarları bakışlarını küçümseyici bir ifadeye sürükleyip yüzünü yaşlandıracak bir şekilde gerildi. Neredeyse 80'indeydi artık. Bu işler için çok yaşlıydılar. Uzun bir sessizliğin ardından adamın karşısına oturdu. ''Bak,'' dedi yavaşça, ''geçmişte olup bitenlere aldırmıyorum.'' Sustu ve Frank kadına bakabilmeye cesaret etti. Maya bakışlarını aşağıya indirmişti, içsel bir şeylere bakıyordu. Ares'te ne olduysa, yani ya da tepe altında ya da neredeyse. Adamın kalbi kaçmaya çabalayan bir çocuk gibi çarpıyordu, ciğerleri soğumuştu. Kadın hala konuşuyordu fakat onu dinleyemiyordu. Acaba biliyor muydu? Nikosya'da ne yaptığını biliyor muydu? Bu olanaksızdı, yoksa orada olmazdı. Olur muydu? Ama biliyor olmalıydı. ''Anlıyor musun?'' diye sordu Maya. Neden söz ettiğini duymamıştı. Fincanına bakmayı sürdürdü. Kadın ansızın fincanı elinin tersiyle itiverdi. Yakındaki bir masanın altına düşüp kırıldı fincan. Sapının beyaz seramik yarım dairesi yerde hafifçe dönüp durdu. ''Anlıyor musun?'' dedim. Adam dona kalmış bir şekilde boş masaya bakmayı sürdürüyordu. Üst üste binmiş kahverengi kahve kalıntısı halkaları. Maya öne eğilip kendi yüzünü elleri arasına aldı. Karnına sıkıca bastırarak kamburlaştı, soluk almadan bekliyordu. Sonunda nefes aldı kadın, başını geriye doğru kaldırdı. ''Hayır'' dedi. Öylesine sakin söylemişti ki Frank ilk önce kendi kendine konuştuğunu zannetti. ''Bundan söz etme. Aldırdığımı sanıyorsun, o yüzden böyle yapıyorsun. Sanki o zamanlara bugünlerden daha çok aldıracakmışım gibi.'' Adama doğru bakıp bakışlarını yakaladı. ''Bu 30 yıl önceydi. Tanıştığımızdan bu yana 35 ve bütün bunlar olduktan bu yana 30 yıl geçti. Ben Maya Katerina Toitovna değilim. Onu tanımıyorum. Onun neyi niçin hissettiğini ya da düşündüğünü bilemiyorum. O başka bir dünya, başka bir hayattı. Artık benim için hiçbir önemi yok. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Artık buradayım, bu benim. Parmağıyla göğüslerinin arasındaki bir yeri kendisini gösterdi. Bak, seni seviyorum. Sessizliğin uzamasına izin verdi. Söylediği son sözcükler bir göldeki halkalar gibi uzaklaşıyordu. Frank kendisine engel olamayıp kadına baktı, sonra bakışlarını çevirdi. Uzaklara, tepelerindeki soluk alacakaranlık yıldızlarına baktı. Konumlarını belleğine yerleştirmeye çalıştı. Maya seni seviyorum dediğinde Orion güney göğünde duruyordu. Altınızdaki metal sandalye serttir, ayaklarınız soğuktur. Bundan başka bir şey düşünmek istemiyorum dedi Maya. O bilmiyordu ama adam biliyordu. Fakat herkes geçmişini bir şekilde kabullenmeliydi. Neredeyse 80 yaşındaydılar ve sağlıklıydılar. Artık 110 yaşında sağlıklı, dinç, güçlü insanlar da vardı. Ne kadar süreceğini kim bilebilir? Kabullenecekleri bir sürü geçmişleri olacaktı. Ve bu sürdüğü sürece gençlik yılları uzaklarda kalan bir geçmişe gömüldükçe bütün derinden yaralamış tutkular köreliyordu. Gerçekten de sadece birer yara izi haline gelebilirler miydi? Onlar sakat bırakıcı yaralar değil miydi? Binlerce kesilmiş organ. Fakat bu fiziksel bir şey değildi. Organların kesilmeleri, iyi diş edilmeler, oyulup alınmalar hepsi sadece imgelemdeydi. Gerçek bir durumla kurulan imgesel bir ilişki. Beyin komik bir hayvan diye mırıldandı adam. Kadın başını dikleştirdi ve merakla baktı. Adam aniden korktu. Onlar kendi geçmişleriydiler, olmaları gerekiyordu. Başka hiçbir şey değillerdi. Şu anda hissettikleri ya da düşündükleri geçmişin yankısından başka bir şey değildi. Yani söylediklerini söylerlerken derinlerdeki zihinlerinin gerçekten ne hissettiğini, ne söylediğini, ne düşündüğünü nasıl bilebilirlerdi ki? Bilmiyorlardı, gerçekten de bilmiyorlardı. İlişkiler işte bu yüzden böylesine gizemliydi. İki bilinçaltının arasında gerçekleşiyorlardı ve yüzeydeki akıntının olup bitenler hakkında düşündüğüne güvenilemezdi. Maya en derinlerinde biliyor muydu, bilmiyor muydu? Hatırlıyor muydu, unutmuş muydu? İntikam yemini etmiş miydi, bağışlamış mıydı? Bunu söylemenin bir yolu yoktu. Adam hiçbir zaman buna emin olamayacaktı, olanaksızdı bu. Yine de kadın oradaydı işte, perişan bir halde oturuyordu. Sanki adamın parmağının bir dokunuşuyla parçalayabileceği bir kahve fincanı gibi görünüyordu kadın. Ona en azından inanıyormuş gibi davranmazsa eğer ne olacaktı? Ne olacaktı? Onu nasıl böylesine parçalayabilirdi ki? Maya bu yüzden ondan nefret edecekti. Onu geçmişi hatırlamaya zorladığı, geçmişi önemsemeye zorladığı için. Bu yüzden biri sürdürmeliydi, harekete geçmeliydi. Elini kaldırdı. Bu hareketi bir tele işletim gibi hissettiğinde ise büyük bir korkuya kapıldı. Devasa bir makinenin içindeki bir cüceydi. Sert, hassas ve alışık olmadığı bir makinenin içindeydi. Kaldır, hızla, ayarla. Sola, dur, dön, dur, sabitle. Nazikçe aşağı, nazikçe, nazikçe kadının elinin üstüne. Kavra, çok nazikçe. Kadının eli gerçekten çok soğuktu. Kendisininki de. Üzgün bir halde ona baktı kadın. Gel, adamın boğazını temizlemesi gerekti. Gel haydi dairemize dönelim. 55. ayrımın sonu. Sayfa 519.